Aliyormuş.
Roma İmparatorluğu, tekrar Roma İmparatorluğu'na gidelim, Bizans'a oradan geçeriz. Yani istediğimiz yere geçebiliriz, değil mi? Yani ne var elimizde? Şey var, Cumhuriyet, Kraliyet Roması var, kuruluş, Cumhuriyet Roması var, Roma'nın genişleme ve büyüme çağı, sonra İmparatorluğa geçiş var, 3. Ondan sonra bölünme var, Batı Roma ve Doğu Roma, yani 5 parça şey var, 5 ayrı yapı var ya da devlet biçimi var. Onların her birinin karakterini bulmaya çalışıyoruz ilkin. Şimdi Cumhuriyet İmparatorluk Roması'na geldiğiniz zaman şey nedir? O devletin anlamı nedir? İmparatorluk Roması neyi amaçlıyor? Şeyi amaçlıyor. Barışı amaçlıyor. Büyümeyi ve barışı amaçlıyor. Aslında İmparatorluk Roması'na geldiğiniz zaman devlet tek bir istencin denetim altına giriyor ve o zaman bir çatışma zemini kalmıyor şeyde, imparatorluğun kendi içinde. Yani Cumhuriyet dönemindeki şeyleri biliyoruz, hatırlıyoruz, çatışmaların nasıl yoğunlaştığını, nasıl sertleştiğini ve sonunda devletin kendi içine çökmeye başladığını ve çöktüğünü aslında. Yani imparatorluk imparatorluk şey değil, Sezar'ın bir komplo sonucunda ortaya çıkan bir yapı değil. İmparatorluk zorunlu olarak geldi ve insanlar imparatorluğun zorunlu olarak geldiğini görmedikleri için Cumhuriyeti korumaya çalıştılar. Cicero'lar, Brutus'lar, bunlar erdemli insanlardı belli bir ölçüde. Ve daha sonra yanlış değilse kaynaklarımız Marcus Aurelius 2. yüzyılda, o da hala Cumhuriyete dönmeye çalışıyor. Yani imparatorluğun Cumhuriyete göre bir şeyi var, halk açısından dezavantajı var gibi görünüyor. Çünkü güç, politik güç şeyden alınıyor, halktan alınıyor. Bir kişinin istencine kalıyor ve
bir egemenin istencine,
bir bireyin istencine kalıyor, bir bireyin keyfine kalıyor ve Roma imparatorları arasında ya da başka imparatorlar, Osmanlı ya da Avrupa imparatorları arasında şey var. Yani o imparatorluğu taşıyamayacak olan zayıf karakterler var, yok mu? Var. Yani ve yine de onlar imparator olarak tanındıkları için işler ters gidiyor. Eğer imparator şeyse, bozuksa, imparatorluk da bozuluyor. Roma İmparatorluğu'nun, yani imparatorluk karakterini iyi düşünmek gerekiyor ve bu bizim keyfimize bağlı bir şey, tercihimize bağlı bir şey değil. Yani tarihsel olarak bir zorun. Osmanlı İmparatorluğu ya da İngiltere İmparatorluğu, yani İngiltere tüm dünyaya egemen olmaya başladığı zaman, sömürgeleştirdiği zaman dünyayı, artık onun öyle bir meclisten demokratik yöntemlerle ya da cumhuriyet yöntemleriyle yönetilme olanağı yoktu. Bir Osmanlı İmparatorluğu'nu şeyde yönetemezsiniz. Cumhuriyette yönetemezsiniz. Niye yönetemezsiniz? Halkın, cumhuriyet halkın isten şey demek, devleti demek. Ve orada aslında şey var, çok fazla halk var.
Kaos var, kaos.
Çok fazla halk var. Romalılar o kaosu önlemek için yurttaşlık kurumuna getirdiler ya da yurttaşlık hakkını herkese vermeye çalıştılar ve aslında o bile imparatorluk zamanında yapıldı. Yurttaşlık hakkını aldıkları zaman Roma yurttaşları ne kazanıyorlardı? Bunu bir düşünebilir miyiz? Yani biz tarihsel olarak çok fazla görgülü ayrıntıya girmedik. Bir toplumsal savaşlar dönemi var. Sulla tarafından bastırılan ve sonlandırılan. Orada şeylerin, İtalya halklarının Roma devletine karşı, cumhuriyete karşı bir şey var. Savaşları vardı. Yani oradaki halklar, İtalya'daki başka halklar bir yerde şey, eşitlik kazandılar toplumsal savaş sonunda. Ona daha sonra ya bilmiyorum döner miyiz ya da merak eden olursa oradan o bağlantıyı kurabilir. Toplumsal savaşlar, social wars deniyor İngilizce. Şimdi Roma yurttaşı, yurttaş ne demek? Devletin haklarını kullanabilen demek. Yani devletin haklarını kullanmak demek, yani istenç, özgür olmak demek ya da bir Roma yurttaş, şimdi Roma dininde Hegel bir yerde şey diyor, iki bileşen var diyordu. Bir tanesi devletin, imparatorun karakteri. Yani şeyi iyi anlıyoruz değil mi? İmparatorun ne anlama geldiğini. Tek istenç devleti, bütün devlet kendi istencinde topluyor ve bir de Hegel şey diyordu, cumhuriyetten imparatorluğa geçildikten sonra devletin karakteri değişmiyor diyordu. Anayasası değişmiyor diyordu. Ya da yani herhangi bir kurumsal değişiklik yapılmıyor, senato kapatılmıyor, konsüllükler lağvedilmiyor ya da tribünlük filan bu tür başka kurumlar bunlar silinmiyor. Ne oluyor? Bunlar hepsi imparatora dönüyorlar. İmparatora onun istencinin altına giriyorlar. Senatonun imparatorun istencinin altına girmesi ne demek? Evet. Saltık monarşi, mutlak monarşi denen şey. Yani senatonun istenci imparatorun istencine bağlı. Ya senatonun istenci yok. İstenciniz başka bir istence bağlıysa o zaman sizin isteğiniz istenç olmaktan çıkar, köle olursunuz. Yani senato imparatorun ona dediği her şeyi onaylıyordu. Aslında görünürde şeydi, Sezar ve Augustus, o da onlar da birer senatör gibiydiler. Senatonun üyeleriydiler doğal olarak. Ama şey, pratikte senato imparatorların istencinin altındaydı. Şimdi devletin genel durumu böyleyken halkın genel durumu nasıl? Çok geniş bir imparatorluk alanı. Bir tarafta şey var, okyanus, Atlantik okyanusu. Öte tarafta Partiya var. Ya da şey, güneyde Babil, Mezopotamya oralara kadar gidiyor. Kuzeyde nereye gidiyor? Roma İmparatorluğu, en geniş zamanında.
İngiltere'ye
kadar gidiyor. Yine dikkat edin, Roma İmparatorluğu'nun gitmediği bir yer Tuna Nehri'nin kuzeyi ve Ren Nehri'nin batısı, doğusu. Yani orası Germenlerin bölgesi. Germenlere gitmiyor. Kentler şey, güzel çekilmiş durumdalar. Bringi Torix, orada sitede resmi var. Yani Sezar'a teslim oluyor ve gelip kılıcını Sezar'ın önüne bırakıyor. Galyalılar ya da Keltler yeniler. Galyalılar kimler? Keltler ya da
İngiliz.
Şeyler, Fransa'da bulunuyorlar ve bunlar doğudan sürülüyorlar. Yani doğudaki kabileler kaynaştıkça Germenler onlar öyle sürülüyorlar. Ve aslında bir süre sonra bunlar öyle sürülüyorlar ki İngiltere falan da gidiyorlar, İspanya'ya, İrlanda'ya, İtalya'ya iniyorlar arada sonra. 326 yıllarında, yani 4. yüzyılda İsa'dan önce bir kere Roma'yı yağmalıyorlar, ele geçirip Roma'yı yağmalıyorlar yani kentte. Ama sonra şey, orada kalamıyorlar, tekrar yukarı itiliyorlar. Galatya neresi biliyor musunuz? Galatya. Türkiye.
Galatya.
Galata demiyorum. Galata'da. O da Galyalılardan gelen bir şey ama Galatya. Eskişehir. Galatya. Eskişehir. Galyalılar, Keltler oraya kadar geliyorlar ve oraya yerleşiyorlar. Keltler. Galyalılar ya da. Yani Yunanlar Kelt diyorlar. Romalılar Gal diye diyorlar. Bir de şey var, Germenler var Avrupa'da. Germenler şeyden kaynaklanıyorlar. Yani şimdi Keltler Avrupa 8000 yıl öncesine kadar gidiyor Avrupa'daki şey. Tarih öncesi, yani Avrupa'nın tarımı ya da işte kalıntılar falan bulunan şeyler 8000 yıldır Avrupa'da yaşam olduğunu gösteriyor. Kimdi o 8000, 7000 yıl önce, 6000 yıl, 5000 yıl, 4000 yıl önce Avrupa'da yaşayanlar? Bilmiyor musun? Keltler nereden çıktılar? Birdenbire şeyde Orta Avrupa'da Keltler ortaya, yani orada şey yapmadılar, dışarıdan gelmediler. Gelebilirler de dışarıdan ya da Asya'dan falan ama Keltlerden önce kim vardı bilmiyoruz. Yani sadece mızrak taşlarının mızrak uçlarına falan ya da o çakmak taşlara aşılmış yontma taşlara bakarak bir kültürün karakterini şey yapamıyoruz. Değil mi? Saptayamıyoruz. Yani yazılı bir şey gerekiyor ya da bir heykel gerekiyor. Ama şeylerde yok. Eski o 8000, 7000, 6000 yıl önceki kültürlerde o tür gelişme, o tür yetenekler yok henüz. O yüzden İskitler var mesela. Bütün o Kuzey Karadeniz bölgesinde ve Yunanlar onu Keltlerden sonra en kalabalık grup olarak görüyorlar. Onlar da nereden? Yani bunlar şeyler. Bulundukları yerde ya kaynaşma içinde şeyler var. Göçebe, göç durumunda kabileler var ve bir süre sonra ortak bir karakter kazanıyorlar. Çünkü çok sayıda insan, yani bu Keltler şey ya da Germenler birçok kabileden oluşuyor ve sayıları bilmiyoruz. Ama muhtemelen yüz binler ya da milyonlara varabilir.
O sırada öğrendiğimiz medeniyetleri de yok yani.
Yok.
Doğru genç bir malzemeleri yok. Sadece basit bir
o yüzden de
sanki o sırada Roma'da her şey var.
Evet. Yani Keltlerden ilk kez işte Romalılar söz ediyorlar. Germenleri anlatan, Germenler hakkındaki ilk bilgi ve en eski bilgi kime gidiyor? Sezar. Galya seferleri o şeyde, o sırada Sezar onları inceliyor ve Sezar anlatıyor. Sen?
Almanya'da Hristiyanlık dönemine ait eserler var peki. Medeniyet olarak gösteriyor. Yani mezarlıklar
evet.
Veya şey.
Ama şeyler var, dikili taşlar var İngiltere'de. Çok büyük. Yani onları nasıl yapabilmişler hala anlaşılıyor. Hala şey, sır gibi görünüyor. Şimdi... O zaman Roma halkına dönelim, imparatorluk halkına ya da cumhuriyet halkına. Orada yurttaşlar, yurttaşlar bir yurttaşın hakları ne olmalı ya da belirlenimi ne olmalı? Yurttaş demek Roma imparatorluğunun ya da cumhuriyetinin yasaları altında duran birey demek. Yani onlar hakları o yasalar tarafından belirlenen. Peki köleler ya da Roma yurttaşı olmayan halklar, bunların durumu nedir? Belirsiz. Bilirsiniz. Yani onlar orada muhtemelen şey, her türlü kaprisinin altında duracaklar. Çünkü hakları yasal olarak korunuyor değil. Ama yurttaş oldukları zaman mülkiye sahibi olabiliyorlar. Mülkiyet Roma'da gerçekleşiyor ve mülkiyet geldiği zaman insan kişi oluyor. Kişi, person. Yani bu psikolojik kişilik değil, tüzel kişilik. Kişi olması için, sayılması, yoksa hayvan ya da köle. Köle ve hayvan arasında fark yok. Evet. Mülkiyet olunca istenci tanınıyor demektir. Ve istenci devlet tarafından tanınıyor. Ya da bütün bir topluluk tarafından tanınıyor. O yüzden mülkiyet şey değil, her zaman var olan bir şey değil. Ve Avrupa'ya bakarsanız, Avrupa'da ancak feodalite kalktıktan sonra mülkiyet gerçek anlamda kazanıldı. Daha önce şeydi, ağların falan deri, yani feodal sistem içinde mülkiyet, derebeyi bile mülkiyetini bir bakıma daha üst bir ağaya ya da derebeyine bağlı olarak sürdürebiliyor. Yani o da onun şey altında, şiddeti ve kaprisi altında. Özel, istenç demiyoruz ona. Yani derebeylerinin istençleri şey, yani bir yerde kendileri şey, sakat. Çünkü bir derebeyi başka bir istencin altında duruyorsa, yani o onun üstündeki istenç de şey değil, rasyonel, normal bir istenç değil. Herhangi bir yasa tanımayan bir istenç. Yani feodalizmde yasa çok zayıf diyebiliriz, yok diyebiliriz ya da yani tabii ki orada da şey var, bir takım türe sorunları var, mülkiyet sorunları var belli ölçülerde. Orada da yani derebeylerin kendileri zaman zaman mahkemeler kuruyorlar vesaire ama genel olarak şiddet ve yasasızlık birlikte gidiyor. Feodalizm şey, devlet değil. Devlet olabilir mi feodalizm?
Monarşi devletleri şey.
Yani monarşi feodalizm değil. İnsanlar genellikle çok kaba hatalar var şeyde, tarihçiler arasında ve tarihte. Mesela şeye dikkat edin, mağara adamları maymun gibi yapılıyor. Yani mağarada yaşayan insanlar 10 bin yıl önce falan ya da 15 bin yıl önce. Halbuki Homo sapiens bizden hiç farklı bir yaratık değil. Yani 50 bin sene önce de yaşamış olsa Homo sapiens şey. Hatırlıyor musunuz o mağara insanı şey. Ve hayvan gibi, yarı hayvan yarı insan tarzında yapılıyor. O yalnız. Neandertal değil. Neandertal de var. O da var. Ama o şey değil. Homo sapiens'i de öyle çiziyorlar. Yani orada şeyi anlamıyorlar. Bir tür olduğu zaman, Homo sapiens bir tür olduğu için öyle maymun gibi bir görüntüsün falan olamayacağını düşünemiyorum.
Şeyler. Ama bir dakika, o zamana çizimlerden bahsediyorsun, yalanı görüyorsun, istiyorsun öyle diye mi?
Hayır hayır, bu modernlerden bahsediyorum. Yani modern tarih kitaplarında, Asikveder'de falan ya da bazı böyle şey kitap, tarih kitaplarında resimle şey çiziyorlar, insanı maymun gibi çiziyorlar.
Kırdım bunu çizsem
burada. Öyle değil yani, o Homo sapiens. Neyse, ha? Sakallı falan. Ya da yine de şey çiziyorlar. Yani maymuna daha yakın, hayvana daha yakın. Sanki şeyi anlayamıyorlar. Türün aynı olduğunu ve bütün bireylerinin bir olduğunu onu düşünemiyorlar. Mülkiyet, mülkiyet nedir? Bütün kötülüklerin kaynağı. Değil mi?
Yunanistan'da, Babil'de falan yok mu mülkiyet?
Mülkiyet, fetiş. Kendi başına insanlığı mahveden bir kategori. Böyle şey gibi, herkes mülkiyet istersen başka bir şey değil ve herkes kendi istencinin peşinde. O zaman öyle diyeceğiz. Çünkü şimdi şöyle bir şey yapalım, bu yani bütün kategoriler için geçerli olan bir şey. Bu mülkiyet mi? Bu mülkiyet. Bunun mülkiyet olması, mülkiyet olmayabilir de. Kimsenin mülkiyeti olmuyor. Yani bu mesela bir şeyde bulunursa, sokakta bulunursa, yolda, bu bir mülkiyet değil. Bulan alır. O zaman bulanın mülkiyeti olur. Bulanın mülkiyeti olması demek, bunun bir fiziksel bir değişim olması demek değil. Mülkiyet nasıl sağlanıyor? Yani nasıl belirleniyor?
Ben şeyin üzerinde yatırılan istenç.
O ne demek?
Ben de başlıyorum.
Evet.
Yani insan ben dediği zaman çevresinde bir gün çokluk var. Onu algıladığında, yani insanın sıradan algılamasından bir de tam algılamasından, bir tam algılamasından.
Bir kölenin beni var mı?
Yok.
O zaman onun mülkiyeti de olamaz.
Olamaz.
Mülkiyeti ben, beni, ben daha genel bir kavram. Benim mülkiyet...
Evrensel bir şey oluyor.
Evrensel ama istenç dediğimiz zaman, istenç de benim bir belirlenime ve istenç mülkiyete benden daha yakın.
Yani mesela insanın bir, yani Türkiye'de insanların öyle evlilikleri, bence o kadına sahip olmakla o kadının mülkiyetini almış.
O mülkiyet
değil. Evlilik mülkiyet değil. Yani bu yasal olarak mülkiyet ilişkisi değil.
Yani doğru kültür olarak İslam açısından söylüyorum.
Çok doğru da oldu. Çok doğru
da evet, çok doğru da öyle.
Yani orada... Yani,
örneğin bir erkek Avrupa, şey, bir Arap erkeği cep telefonunu alıyor. Yazıyor, senden boşandım diye karısına gönderiyor ve o şey boşanma için yeterli görülmüş. Çürebiliyor musunuz? Cep telefonuyla şey, karısını boşayabiliyorsun.
Olur, orada olur ya.
Yani. Şimdi o zaman orada kadının istenci yok gibi bir şey. Köle. Köle, yani ne diyeceğiz kadın istenci yoksa? Tabii ki şeyde çalıştırılmıyor, kırbaçlanmıyor falan.
Rusya'da ve Fransa'da buna yakın olduğu, tek taraflı bir irade beyanıyla boşanmaların olduğu söylenirdi eskiden ama bilmiyorum ben.
Şöyle tabii değil mi?
En kolay oldu. Yani tek taraflardan birinin istencini beyan etmesi boşanmaya sebep kolay bir şey oluyor derlerdi Rusya için.
Olabilir.
Yani Osmanlı'da hanedan kadınları da erkekleri öyle bir kelimeyle boşayabiliyorlar. Hanedan
kadınlar mı?
Kadınlar. Ama hanedan kadınlar.
Hanedan erkekleri olmayan erkekler.
Hanedandan olmayan erkekleri var. Ne bekliyorlar? Boşluğu ile ilgili bir şey.
Evet.
Yani hanedanda olduğu için düştü kadın. Dolayısıyla güzelce boş olduğu için de kocasına
bırakabiliyor.
Hayır, evet. Osmanlı'da falan mı yoksa?
Yani. Osmanlı.
Var öyle. Hanedan da.
Yani kadın ve erkek eşitliği konusu burada ister. Yani bir Roma İmparatorluğu'nda yurttaşlar ve yurttaş olmayanlar var. Şimdi Roma İmparatorluğu'na dönersek, imparator var, imparator herkesin istenci. Tek monarşi aslında, yani imparatorun istenci bütün devlet için geçerli. Ve aynı zamanda da şey var, mülkiyet hakkı var ve Roma tüzesi var. Tüze biliyorsunuz. Roma'nın en büyük katkısı şeye, tarihsel gelişime. Roma tüzesinin olması, özel tüze demişim burada ben. Özel hak demişim aslında şu çeviride. Onu özel tüze olarak da okuyabiliriz. Tüze hukuk, özel hukuk ya da özel tüze. Evet. Yani özel private, kişisel.
Için
evet, yani genel değil ama şey, özel. Özel tüze genel olarak bireylerin şeyleriyle ilişkili, yani bir bireylerin mülkiyetleriyle, başkalarıyla ilişkileriyle vesaire. Yani ceza hukuku ayrı bir şey. Politik hukuk, evet, sivil hukuk, yurttaş hukuku demek. Şimdi Roma'da şey var, böyle bir hukuk durumu var. Ya şu an şey yapıyoruz, daha Germenlere geçmedik. O yüzden Roma İmparatorluğu'nu daha iyi anlamaya çalışıyoruz. Bazı kategorilerde daha temelden onları yokluyoruz bir bakalım. Şimdi dinden önce, Hristiyanlıktan önce tekrar Roma şeyine baktığınız zaman, Roma Roma tin. Burada şey, şu Roma tininin öğeleri diyor. Onu geçelim. Şey, ya Roma İmparatorluk'ta şey diyor, o da dikkatimizi çekti. Roma karakteri aslında evrensel. Yani İspanyol olabiliyor, Sabin olabiliyor, Etrusk olabiliyor. Roma Cumhuriyeti'nde de şey var. Kralların Romalı olmaları ya da Romulus'un soyundan, hanedan değil. Numa ve şey, Pompilia, ikisi de bunların Romalı değil. Şey değil de, Romulus'un soyundan değillerdi ya da yani Numa bir Sabinliydi diyor. Daha sonra şey giriyoruz, Trajan ve Hadrian. Bunlar imparatorluk dönemindeki iki imparator. Bunlar şey, İspanyoldular. İmparatorlukta şey yok. Tek bir ulusun, hiçbir ulusun teki uluslar üzerinde üstünlüğü söz konusu değil. Yani ulusal bir ayrım yok. Birisi imparatorluk içinde, birisi İspanyol diye şeyden, İtalyanlardan daha geri görünmüyor. Ya da Yunanlı diye ya da Makedonyalı diye daha aşağı ya da daha üst görünmüyor. Orada bir şey yok. Ulus devletine özgü ulusal bir duygu yok. Tam tersine kozmopolitan bir duygu var.
Ama onu oralar hep şehir kültürünü vesaire taşıyarak aslında yani şeyi, Roma yani kültürünü hepsine dağıtabilmiş yani.
Roma kültürü nedir?
Ama aslında Yunan kültürü temelli olan
kültürü. Ama Roma tini Yunan tininden farklıydı. Yani Yunan tininin şeyini hatırlarsak, karakterini hatırlarsak, bireysellik egemendi. Evet, birey vardı ve birey kendi üzerinde herhangi bir üstün güç tanımıyordu. Ne din adamı vardı, ne de politik bir güç. Yani tiran anlamında politik bir güç falan öyle bir şey yoktu. Çünkü Yunan o bireysellik karakterine, onun var olması için ona uygun olan devlet biçimi ancak demokrasi olabilirdi. Eğer demokrasi yoksa bireysellik de yok, olmayacaktı. Dolayısıyla Yunan kent devleti doğal olarak o bireysellikten ötürü şeydi, demokratikti. Yani halk tarafından seçiliyordu. Cumhuriyet, Roma Cumhuriyeti de öyle. Cumhuriyet döneminde halk toplanıyor şeyde, yüz binlerce insan toplanıyor ve karar veriyorlar. Pek pratik değil, pek akıllıca değil ama öyle yapıyorlar.
Toplumsal katılım sağlıyor mu? Toplumsal katılım sağlıyor.
Cumhuriyet respublika oluyor işte. Yani halkın şeyi, halkın devleti oluyor. Orada demokrasi var. Romalıların şeyi bu.
Ve her şehirde de aşağı yukarı 5000 kişilik, 10.000 kişilik şeyler çekiyor.
Başlangıçta Roma tek. Roma tek başlangıçta. Uzunca bir süre. Yani Roma büyük genişlemeye başlayıncaya kadar kendine cumhuriyet de yönet. 250 yıl kadar cumhuriyet de yönetiyordu. 700 yıllarında başladığını düşünürsek 500 yıllarına kadar ya da 400 yıllarına kadar cumhuriyet de geliyor Roma. Ve Roma'nın kraliyet de geliyor. Başlangıçta kraliyet de geliyor.
Cumhuriyet.
Cumhuriyet döneminde genişleme başlıyor. İmparatorlukta hemen hemen sınırları biraz genişliyor. İngiltere falan daha sonra kazanılıyor. Sezar İngiltere'ye geçiyor ama Sezar alamıyor, daha sonra alınıyor. Şimdi Cüret de genişliyor. Onun şeyi vardı, bakarız. Genişlemesini gösteren bir şey vardı, animasyonlu harita vardı. Biz ona sonra bakarız, görmeyeyim şimdi. Roma konusunda İspanya var, Fransa, oralar imparatorluğun kontrolüne geçiyor, İngiltere de geçiyor. Ama dedik Germanya ya da Ren ve Tuna tarafından çizilen doğu bölgesi ve kuzey bölgesi Roma egemenlik alanının dışında. Cumhuriyetin imparatorluğa dönüşmesi şey değil, zorunlu olan bir şeydi ve orada yani ona karşı çıkmanın bir yararı olmadı. Sezar onu istemese bile o onun eline kaldı bir bakıma. Çünkü Roma'ya yürüdü. Sezar 5 yıl süreli şeyde kaldı, yukarıda kaldı. Orada yukarıda derken şeyde Galya'da kaldı. Orada 1 milyon Galya'da öldürmüş. 1 milyon Galya'da tutsak almış. Bir kentin yendikten sonra, kenti düşürdükten sonra burada Ansiklopedi'de yazıyordu. Yani biraz şey, gaddar bir isim kenti. Söylemeyeyim ne yaptığını. Ama şey yaptığı zaman, kendi canını kurtarmak için, onurunu kurtarmak için Roma üzerine yürüdüğü zaman ve karşılıklarını yendiği zaman imparatorluk bir bakıma üzerine kaldı. Yani diktatör ilan edildi bir süre. Roma imparator olarak ilan edilmedi Sezar. Sezar şey değil, ilk imparator değil. Sezar bir şeydi, komutandı ve konsüldü aynı zamanda. Konsüllük birer yıl süreyle yapılıyordu ve sürekli değişiyor konsüller. Sezar'ın şeyi vardı, Pompey ve Gracchus de, değil mi? Bir triumvirat üçlüsü vardı. Onlarla bir süre dengeyi korudular ama Pompey'in karısı, Sezar'ın kız kardeşi, o ölünce Sezar ve Pompey arasındaki şey koptu, bir bağlantı koptu ve bunlar birbirlerine rakip oldular, düşman oldular. Ve Pompey yenildi ve bunlar şey yaptılar, savaş yaptılar, Sezar ve Pompey. Uzunca süren savaşlar yaptılar, çok büyük sayıda askerlerin katıldığı savaşlar yaptılar ve Pompey Mısır'a kadar kaçtı. Sezar gitti onu orada buldu, değil mi? Bunlar Cumhuriyet'ten imparatorluğa geçiş sırasındaki olaylar, yani imparatorluk şey değil, tasarlanmış, planlanmış bir komplo sonucunda oluşan bir şey değil. Şimdi Hegel özel hak konusunda
şey gibi, tasarlanmış gibi yazıyor.
Nerede yazıyor?
Kendisinde şey, Sezar ve şeyin diyaloğunda. Diyalog değil, paralel yaşamlar diye
Sezar'da
İskender'le şey yapıyor.
O zaman yani bilmiyorum, Plutark'ın seni okumamış Sezar.
O sanki ondan sonra tasarlanmış gibi şey yapıyor.
Ama olmuyor. Yani Sezar onun diktatörlüğü de sürekli olarak elinde tutmuyor ve bir imparator şeyini, ünvanını almıyor şu zaman. Şimdi Roma İmparatorluğu'nda esas soru şey, niye Hristiyanlık orada doğdu? Ya da niye Hristiyanlık doğmak zorundaydı? Yani bir tarafta devlet yapısı anormal. Çünkü şey var, bir imparator var, tek istenç olarak bütün devlet üzerinde egemen. Öte tarafta bireyler var, yurttaşlar var, yurttaşlar olarak bireyler var ve bu yurttaşların da şeyleri var, hakları var. Yani yurttaş olmak demek, yani böyle bir politik yapı nasıl ayakta kalır, nasıl işler? İmparatorun istenci her şeyin üstünde. Ama şeyin de var, halkın istenci de var ya da yurttaşın istenci de var. Yani iki tane istenç var sanki.
İstenci bastırıyor.
Hukuk.
Ama olamaz iki istenç. Yani iki istenç eğer uyumlu değilse, tek bir istence dönüşmüyorsa o zaman...
İsteyen çıkıyor zaten.
İsteyen nerede çıkıyor? Judea'da çıkıyor. Yahudiler bil ki evet, onlar... Doğu'da. Sonunda şey, Pax Romana üstün çıkıyor ve bazı imparatorlar şeyleri, sınırları genişletmeyi düşünmüyorlar. Yani zaten bir imparatorluğun taşıyabileceği şey son noktaya gelinmiş durumda. Germenler ancak durduruluyor. İngiltere tamamen hemen hemen ele alınmış. Afrika alınmış. Doğuda davetiye gidemiyor. Partiyayla orada kalıyorlar. Partiyanın daha yani Mezopotamya bir imparator tarafından fethediliyor ama bir sonraki imparator onu bile geri veriyor. Çünkü şey, o da bir problem. Yani o illeri yönetmek, valilerle yönetmek, generallerle yönetmek, onlara praetor diyorlar. Yani onlarla yönetmek şey, kolay bir iş değil. Aynı zamanda da şey, yani barış içinde, yani şey olmadan, şiddet ortaya çıkmadan devleti, imparatorluğu yönetmek gerekiyor. İmparatorluk anlamsızlaşıyor. Roma İmparatorluğu yerleştikten, sağlamlaştıktan sonra artık hiçbir anlamı kalmıyor. Kalıyor mu? Genişlemiyor. Hukuk şey olarak, tüzel olarak çok şey, muhteşem bir yapı değil. Başta bir imparator var ve onun altında şeyler var. Roma'da neden stoacılık, epikürcülük, kuşkucülük, bu tür felsefeler gelişiyor? Neden? Yani Roma'da eksik olan ne? Şey var, Roma dini var, mitolojik din ve Yunan dinine benziyor. Onun tanrılarını alıyorlar ama Romalılar dindar insanlar. Roma'da niye Roma bozulmak zorunda? Roma'nın şeyi ne? Hatası ne? Yani imparator var ve sınırlar belli, yollar yapılmış, bir ticaret güvenliği var, mülkiyet belli ölçüde mülkiyet güvenliği var, kimse çok fazla yakınacak durumda değil. Evet. Ama artık bu bitkisel bir yaşam gibi bir şey. Orada değil mi? Orada şey yok. Yani varoluşun anlamı yok gibi görünüyor.
İnsanlar arasında eşitlik yok yani. Şimdi evet, evet. Bir miktar evet. Şeyde dengelemeye çalışıyor. Vatan, Roma'da vatandaş değil ama bir insan onun dışında.
Yani Roma'da eşitsizlik var mı? Mülkiyet eşitsizliği var tabii. O şey... Had safhada mı? Mülkiyet hakkı daha önceleri çeşitli ayrımlara bağlıydı diyor Hegel ve bunlar şimdi ortadan kaldırıldı. Romalılar şimdi kendine özel hakta kişilik olarak olgusallaştıran soyut içsellik ilkesinden gel... Romalıların buradan geldiğini gördük diyor. Özel hak ya da kişisel hak genel olarak kişinin kendine verdiği olgusallıkta mülkiyette geçerli olmasıdır. Özel hak dediğimiz private rights ya da private rights. Evet.
Kişisel hak.
Kişisel hak. Bu mülkiyete bağlı ve mülkiyet bu kadar gerekli mi şey için insan için?
Gerekli. Olsa gerek, dolayısıyla. Mecbur gerek istemez.
Yani mülkiyeti savunmak genellikle hoş bir şey olarak görünmüyor. Sanki bencillik savunuluyormuş gibi görünüyor ama baktığınız zaman herkesin şeyi var. Yani mülkiyet, eğer özgür bir kişiyseniz o zaman mülkiyetiniz de var. Eviniz olabilir, arabanız olabilir, kitabınız olabilir, elbiseleriniz olabilir. Eğer şeyse bir kölenin istencinin olmaması demek, kölenin hiçbir mülkiyetinin olmaması demek. Yani onun hiçbir şey onun değil. Yaşamı bile onun değil.
Şimdi modern dünyada mülkiyetsizler de evsizler oluyor işte.
Birçok insan var.
Mülkiyet eşitliği bir şey. Yani istenen bir şey. İrrasyonel bir şey ya da yanlış bir şey, ahlaksız bir şey değil ama modern dönemde eşitlik herkesin mülkiyet hakkının olmasında yatıyor. Yani evi yok, arabası yok ama olabilir. Ama Romalılarda Roma yurttaşları olmayan insanlar mülkiyet hakkını da taşıyor. Ondan da yoksundular. Serflerin Avrupa'daki milyonlarca serfin, Napolyon vuruncaya kadar, gelip onları kurtarıncaya kadar bir bakıma serflerin şeyleri yok. Özgürlükleri yok. Yani mülkiyetleri var. Toprak onların. Ama nasıl mülkiyet? Topraktan ayrılamıyorlar. Toprak gibi. Yani serfin topraktan pek bir farkı yok. Toprak nasıl göç edemiyorsa serf de göç edemiyor. Teorik olarak. Kölesi. Toprak kölesi. Yani mülkiyet denir mi ona? Ayır dedi, ayrılamıyor şey serf mülkiyetinden.
Üretkenden pay alıyor yalnız.
Evet. Pay alıyor. Kendi ürettiğinden pay alıyor. Yani 10 üretiyorsa ikisini, üçünü kendine alıp 6'sını, 7'sini A'ya veriyor.
He?
Adi paylaşım yok. Şeyde de yok, modern toplumda da yok. Yani burada Bill Gates'in 10 milyar doları varken 10 yılda çalışan bir işçinin ayda 1000 dolar alıyor.
Sözüm var.
İstanç, modern toplumda en yüksek istanç genel istanç. Yani nedir genel istanç? Devlet. Ve peki genel istanç bireysel istancın üzerinde mi?
Eşit olmaz.
Yani anayasa var. Anayasa bu şey genel istancın onu da anlatım aslında. Yani anayasa genel istancın bir şey parçası ya da özü diyebiliriz anayasa için. Ama yine de genel istanç bireysel istançla nasıl bir ilişki içinde duruyor? Şimdi banka, örneğin burada 5 kişinin bankası var. Bunlar o bankayı kendi istançları olarak kuruyorlar ya da işletiyorlar ya da görüyorlar. Yani bir banka sahibi olmak demek, o bankanın diyelim ki 1 milyar dolarlık sermayesi varsa onun belli bir payını taşıyor olmak demek. Yani mülkiye sahibi olmak, 100 bin dolar senin şeyin bankadaki hisse senetlerin, %10'u seninki. Onun anlamı şu, senin istancın orada tanınıyor. O 100 bin dolarlık şey, mülkiyet senin işlemci. Geri kalanları da başkalar arasında diyelim paylaşılıyor ve bu bir şey, şirket ve istanç. Şirket bir istanç demek. Öyle mi? Yasa bir istanç demek değil mi? Şirket bir sözleşme değil mi? Kimle kim arasındaki sözleşme? Sahipler arasındaki. Ve devletin yasalar altında duruyor. Yani devlette sözleşme değil ama yasalar altında duruyor. Yani yasanın sözleşme olmaması şundan geliyor. Ben yasayı kendim yapıyorum. Kendi istancımla belirliyorum ve kendi istancımla sözleşme kuramam. Rousseau'nun hatası bu. Toplumsal sözleşme diyor. Devlet toplumsal sözleşme olarak görülürse o biraz önce söylediğim formüle uymuyor. Yani şimdi ben şirket içinde 10 tane insanla sözleşme yapabilirim. O sözleşme, yani o ekonomik sözleşme ya da şirket sözleşmesi ne dersek değil. Ama o sözleşme ya da şirket aynı zamanda da devletin altında duruyor. Ve devlet benim istencim. Devletin yasaları benim doğruladığım yasalar. Yani o yasalara göre şirket işleyecek. Çünkü maliyenin, yani şirketin yasaları var mı? Onu yöneten yasalar, belirleyen yasalar var. Ya da yönergeler, kurallar vesaire. Onlar da istenç. Ve o zaman bir şirket genel istencin altında duruyor. Genel istenci tanıyor. Yani şey diyor, genel istencin üzerinde istenç, genel istenç güç demek aynı zamanda. Güç ve istenç arasındaki ilişkiyi olabilir miyiz? Yani bu imparatorun gücü de olabilir, bir devletin gücü de olabilir, başka bir ya da bir bireyin gücü de olabilir. Şimdi falanca insan güçlüdür diyoruz. Bu ne anlama geliyor?
Kendi istencini başkasına kabul
ediyor. Evet. Yani onun pazılarının büyük olduğu anlamına gelmiyor. Değil mi? Fiziksel gücü değil orada önemli olan. Hani Soygül çok güçlüdür dendiği zaman onun anlamı şey, o 10.000 kişinin istencini şey yapabilir, yönetebilir. 10.000 tane istenç onu dinleyebilir ve düşün, yani o zaman o istenç gerçekten geniş ve büyük ve güçlü. Öyle değil mi? Diyebilir miyiz? Güç. Bu Michel Foucault'un çözmeye çalıştığı şey. Bilgi güçtür falan, böyle çok antika, arkaik formüllerle bu işi çözmeye çalışıyorlar.
Güç.
Bilgi güçtür. Yani bilgi nedir? Bilgi şey, makine yaparsın, bomba yapar, silah yaparsın, ona güç. O şey, yani aşırı açık olan bir şey, aksiyomatik bir şey. O anlamda güç değil, yani silah, gerçek güç onun arkasındaki istençte yatıyor.
Bilgi nedir peki?
Nasıl nedir? Yani güç değilsin. Bilgidir. Birçok şeye yarayabilir. Yani matematik bilirsen köprü yapar, fizik bilirsen bina yaparsın, yol yaparsın vesaire ya da uzay gemisi yaparsın.
Yani gücün
unsuru olarak. Doğa üzeri.
Gücü tek başına temsil.
Tabii, güzel. Yani gücü tek başına temsil etmez. Ama bilgi güçtür diyor Bacon. Daha sonra Michel Foucault, onun biraz böyle yankılarını falan tekrar onda görüyoruz. Güç istenç demektir. Onu anlayabiliyoruz. Bir imparatorun peki bir soru daha var. Onu birkaç kere getirdik ama dağıldı galiba sonunda. İmparatorun gücü nereden geliyor? Tek bir insanın. Yani inanılmaz bir şey. Tek bir insanın muazzam bir şeyi var, gücü var. İmparatorun gücü nereden geliyor?
Diğerlerin istencili teslim olmasından geliyor.
Diğerleri niye teslim oluyorlar?
Yani teslim ediyorlar.
Kendileri ediyorlar. Niye kendileri ediyorlar?
Bir, etmek zorunda olduklarını düşünüyorlar. İki, bilinç düzeyleri zaten kendilerinde taşımaya yetmiyor bence.
Evet. Yani bilinç düzeyleri henüz kendi istençlerini bilecek kadar yüksek değil. Ya da kendi istençleri yok. Öyle diyebiliriz. Yani ya Roma'nın...
Yiyin istenç.
Yiyin?
Diyebilir miyiz? Evet, lider pozisyonunda olan istenç.
Yiyin istenç denebilir mi? Yani olabilir, düşünelim. Yiyin nick nedir? Yiyin istenç. Yani. Yiyin istenç. Yiyin nedir? İntens.
Yiyin nedir?
İntens. Yoğundan farklı. Yiyin, şiddetli. Yiyin, şiddetli değil tabi. Yiyin. Yiyin istenç derece olabilir mi? Olmaz mı? Evet. Çocuk mu yeğen istenç? Yeğenlik ne demek? Yeğenlik şey... yeğenlik bir nicelik biçimi.
Küçük mantıkta geçiyor da
yeğen istenç diye mi geçiyor? Yeğen istenç diye geçmiyor. Yeğen istenç mi?
Bir kişilik.
Olabilir. Yani kişilik yeğenleşmesi ama yeğenlik şey, yoğunluk gibi bir şey ama tam yoğunluk, tam olarak yoğunlukta değil.
Baskın gibi
görünüyor.
Extensive ve intensive. Ondan sonra döneriz. Yani şu an şey, biraz uzak, yani nicelik kavramıyla ilgili bir alan ama. Ve... Neyiz? Tamam, başlayalım.
Tamam,
başlayalım. 8, 15 dakika sonra. Şimdi, şeydeyiz. İstenç ve devlet istenci ve yurttaşın istenci. Toplumsal sözleşme. Şimdi, toplumsal sözleşme kuramı şeyden, Rusya'dan önce var, değil mi? Yani devleti şeylerle, bireylerle egemen arasında ya da bir kişi arasında bir sözleşme olarak gören bir kuram bu. Ve o sözleşmeye göre örneğin şeyde Hobbes da öyle ben diyor bütün istencimi sana bırakıyorum diyor. Bütün istencimi karşısında senden ne bekliyorum? İşte beni korumanı, mülkiyetimi korumanı vesaire. Böyle bir sözleşme. Bu şey yani insanlar bunu devir sözlüklerine düşünebildiklerine göre çok aptalca bir şey olmayabilir. Yani en azından tasarlanabilen bir şey. Ama bir sözleşme karakterinin ya da sözleşme kavramının ne olduğunu düşünürsek devlete uymadığını görüyoruz. Yani sözleşmede iki taraf var. Ve iki taraf sözleşmeye kendi özgür istençleriyle giriyorlar. Girmeyebilirler yani. Ve bir anlaşma yapıp tek bir istenç üretiyorlar. Özdeş istenç deniyor buna. Ve bu istenci kırarlarsa sözleşmeyi kırmış oluyorlar, haksızlık yapmış oluyorlar ve arkasından ceza geliyor. Sözleşme şey, her şeye rağmen olumsallıklar alanında duruyor ve ayrıca olmayabilir, yapılmayabilir. Devlet sözleşme olarak görüldüğünde o zaman yurttaş sözleşmeden çekilebilir. En basitinden bu yeterli. Yani devletin karakterine aykırı olan bir şey. sözleşme
şimdi reddedilecek bir durum yok ya.
Yani, bu belki de Hobbes'un falan düşündüğü şey ya da toplumsal sözleşme kuramcılarının düşündükleri şey devletin ideal biçiminin böyle olması gerektiği. Yani imparatorluk bir sözleşme değil. Ama imparatorluklar kalktığı için yani modern dönemde bu ideal devlet ya da en iyi devlet biçimi olarak önerilen bir şey.
Peki monarşik devletler ne durumda olacak şimdi?
O da şey, sözleşme olamaz. Yani bunlar şey, geçersiz bir kuram bu ve bir kuram geçersiz ise onun realitede işlemediğini bu tür şeylerle, örneklerle görüyoruz. Yani monarşi ve halk arasında, uyruklar arasında bir sözleşme olabilir mi? Eğer monarşi istençse uyrukların istenci yok demektir. Ve istenç olmayan bir halk, istenci olmayan insanlarla sözleşme yapamaz monarşi. Çok saçma. Yani toplumsal sözleşme kuramı monarşiyi açıklayamaz. Çünkü toplumsal sözleşmede iki yanında istenci gerekir. Ama şeyde, monarşik devletlerde şey yok. Örneğin Çarlık Rusyası'nda Çar'ın istenci, her Çar da Kaiser'den geliyor biliyorsunuz, Sezar'dan geliyor. Çar'ın istenci Duma'nın da üzerindeydi. Yani 1905 devriminden sonra Duma kurulduğu zaman Çar 2 ay sonra Duma'yı kapattı. Kapandı ve kimse gık diyemedi. Çünkü şey yok, istenç yok insanlarda. Öte yandan şeyde, Bismarck döneminde, yani 18. yüzyılda Çarlık'tan falan epeyce önce oralarda şeyler, politik partiler oluşmuş. Sosyal demokratlar var, liberaller var, ve sağ partiler falan var Almanya'da Bismarck döneminde. Bunlar şey yapıyorlar, parlamento, meclis, Reichstag olarak bir istenç anlatıyorlar ve o istenç şey değil, bugünkü gibi değil. Yani bugün Alman istenci, Alman politik istenci onların meclislerinde anlatılıyor. Ama Bismarck zamanında öyle değil. Yani orada şeyler var, başka güçler var. Örneğin işte imparator var ve imparator ve şey arasında, Reichstag arasında şey var, güç kavgası var. Yani belli vergileri Reichstag onayladığı zaman onlar işliyor. Onaylamadığı zaman işlemiyor. İmparator şey yapamıyor. Onaylanması, işlemesini sağlayamıyor. Yani imparatorun gücü artık şey değil, saltık değil. Ama saltık monarşi dendiği zaman orada şey yok. İmparatorun istencinin herhangi bir koşulu yok ve şey tam olarak sınırsızca işliyor. Devlet ve yurttaş arasındaki ilişki ne olmalı? Şimdi uyruk ve yurttaş, onları ayırt edebiliyor muyuz birbirine? Bunlar temel kavramlar. Tarih felsefesinin ve aslında nesnatin alanının ya da devlet kuramının temel kavramları. Uyruk ve yurttaş. Bu kadar karışık değil, o kadar zor da değil. Ve yani genel olarak şeyde, üniversitelerde falan öğretilen şey bu. Ve şu bizim konuştuğumuz şeyler, doktora şeyleri, temaları. Yani yurttaş ve uyruk arasındaki fark.
Yasalarda istencini buluyor yurttaş, eğer yurttaş toplumuysa.
Yurttaşın, ama yurttaş toplumu şart değil.
Yurttaşın ülke kendi istencisinde pay olması gerekiyor mevcut yasalarda. Halbuki uyrukta bir payı yok uyruğun yapılan yasalarda.
Yani uyruk yurttaş olabilir. Olamaz mı?
Yani ona ya uyruk diyeceğiz ya yurttaş.
İngilizcesine bu şeylerin? Subject. Citizen ve subject. Subject boyun eğmek demek aynı zamanda. Ya uyruk ve yurttaş. Uyruk o devletin...
Boyun eğen değil ki. O hangi
devlete bağlı olduğunu görürsün.
Bağlılık.
Evet. Yani bir uyruk olmak demek, bir şeye bağlı olmak demek.
Kul anlamında ben düşündüm de.
Düşmüyor yani.
Evet. Evet. Kul köle. Kul ve köle arasında bir fark var mı?
Kul sadece
köle. Padişah karşısında herkes kuldu. Kapı kulları ya da genel olarak kuldu. Kul köle ise o zaman yine, yani şimdi Osmanlı Devleti sadece tek bir özgür imparator ve onun dışında kölelerden oluşan bir topluluk değildi. Orada kullar, yani sadrazam da kuldu. Sadrazam muazzam istenci olan birisi değil mi? Orduları harekete geçirebiliyor, ülkeler fethedebilir. Ve yine de bu bir şey, kul, padişah karşısında. Padişahlık ya da krallık ya da imparatorluk neden gerekiyor? Neden gerekiyor? İngiltere'de de demokrasi gelişirken aynı zamanda da bir monarşi var ki o monarşi şey.
Bireyselleşmenin olmadığı yerde gerekli oluyor.
Güç istencinin olduğu yerde gerekli.
Bireyselleşme Nasıl güçlendirme olduğu yerde mi?
Devlet gücünün yüksek olması istenen yerde olmaz. İmparatorluk şey.
Devlet gücünün yüksek olması gereken. Ya şimdi
sürü olduğu zaman çoban gerekiyor. Yani evet. İnsanlar da sürüleştiği zaman çoban yani devlet.
İstençler olmadığı zaman çoban gerekiyor. Evet, yani, maaş gerekiyor.
Yani hayvan ya da insan olması çok bir şey değiştirmiyor.
Evet. Yani istenç olmadığı zaman öyle tabii. Kölelerin Çin'de öyle. Çin'de tek imparator var ve geri kalan herkes imparatorun kulu. Yani Çin modeli şeyden hepsi aynı değil. Yani Çin ve Roma ve Osmanlı İmparatorluğunu alırsak bunlar üçü de imparatorluk ama içinde de şey var, yapısal ayrımlar var. Farklı. Yani Çin'de de yasalar var. Çin'de de mandarinler var. Yani mandarinler imparatorun seçtiği, yetiştirilen ve işlerini düzgün yapan karakterli, erdemli memurlar. Onlar yönetiyorlar ama imparator adına Roma İmparatorluğunda da öyle. Yani imparator şeyleri belirliyor. Ama örneğin Roma İmparatorluğunda bir terslik var. İmparatorların gücü şeye bağlı, o pretoryanlara bağlı, yani askerlere bağlı. Osmanlı'da da Yeniçerilere bağlıydı biliyorsunuz. Yani bunlar ordu, özel kuvvetler. Bazen imparatorları ve padişahları seçebiliyorlar, indirebiliyorlar, çıkartabiliyorlar. Bu tür şeyleri var. Hakları yok ama güçleri var. Ve imparatorlar, lejyonlar, generallerini kendileri seçiyorlar. Mesela burada şu an. Sezar, bu Augustus'un zamanında. Roma lejyonları da ünlüler. Yani onlar her birinin kendi tarihi var, kendi karakteri var. Örneğin Senato birkaç kez diyor imparatoru atayarak saygınlığını yeniden kazanma girişiminde bulundu. Ama ya adayları yerlerini koruyamadı ya da bunu ancak pretoryanları rüşvet yoluyla elde ederek başardılar. Yani askerleri, lejyonları. Bu şey Roma görüyorsunuz. Görüyor musunuz?
Kırtır mı yoksa şey mi? Ben daha şey
mi? Bu şey, Marcus Aurelius'un Germenlere karşı bir şey. Bunlar Germenler. Ne kullanıyorlar? Mancılık kullanıyorlar ve aslında epeyce şey kullanıyorlar, teknoloji kullanıyorlar. Germenler. O şeydi. Marcus Aurelius. Beyaz sakallı. Şimdi ondan sonra bakarız isterseniz. İstenç ve yurttaşları ayırt ediyoruz. Nasıl ayırt ediyoruz? Etmedik bir daha. Uyruk şey bir devlete bağlı. Şimdi aslında biraz da şey bu. Çok gevşek bir kavram gibi görünüyor. Yani uyruk
daha yetki çağımızla alakalı.
Evet.
Yani modern toplumu, uyruklar kendi daha...
Ama modern toplumda da yurttaşlar uyruk. Yani şimdi evet. Bizler Türkiye Cumhuriyeti
evet,
uyruk.
Aslında bunun örneği Romalılar da şey yapar. Yani Romalılar da herkes uyruk olabiliyor ama yurttaş olamıyor.
Evet.
Evet.
İşte o yani o fark işte.
Uyrukta uyruk karşısında devlet
kutsal
dinsel bir terim. Egemen diyebiliriz. Egemen yani devlet uyruk yani uyruğun hiçbir hakları olmayabilir mi? Öyle diyebilir miyiz? Hiçbir hak olmadan ya yani bir köle uyruk olabilir mi? Olmaz. Bir hayvan uyruk olamaz.
Yani köyde
işte,
uyruk olur
mu? İstenç yok.
Olsun.
Mal yani. Yani malın uyruğu olur mu?
Mal ama yani isteyse de şey işte yani.
Yok istenç ama istenç yok. Yani uyruk olmak istenç taşımayı gerektirir dersek köle uyruk olamaz.
Adı yok.
Adı yok. Mal.
Peki serfler de uyruk değil mi dostlar?
Ama serfler şey. Kısıtlı da olsa hakları var. Yani serf derebeyi serfi şey yapamıyor, öldüremiyor. satamıyor.
O yurttaş değil.
Ya da en azından toprağından ayıramıyor.
O evet. Yer sahip aynı zamanda yurttaş değil.
Çünkü derebeyi devlet değil.
Yani o şehir devletleri var. O şehir devletleri şey.
Onlar o zaman uyruklar. Yani şehir dev, İtalyan şehir devletlerinde şeyler var. Egemenler bayağı devlet organizasyonu, yönetim örgütleri var ve orada her şey düzenli. Ama feodalitede şey değil. Devlet yok. Şimdi feodal hükümet diyenler var. Feodal devlet diyenler de belki vardır ama feodalizm devlet değildi. Peki, yani şimdi Alman prensleri
kim?
Kilisenin kendisi şeydi, feodaldi. O şeydi, feodalizm zamanında psikoposlar aynı zamanda derebeydiler. Evet, ve çoğu yani Almanya'daki şeylerin galiba üçte biri hem din adamı hem derebeyi. Hem psikopos hem derebeyi. Yani ikisini aynı yerde tutuyorlar. Ve kilise de şeye girmiş, o feodalizmin içine girmiş. Bunlar neden Almanya'daki bu prenslere falan neden? Şimdi prensler var, aynı zamanda da şey var, Kutsal Roma İmparatoru var. Kutsal Roma İmparatoru'nu prensler seçiyorlar. Prensler feodal. Yani feodal olması için şey gerekir. Devletin içinde olmaması gerekir. Bir devletin içinde feodal bölgeler olabilir mi ya da feodalizm olabilir mi? Olamaz çünkü devlet varsa feodalizmin olmaması gerekir. Yani Türkiye'de şimdi şey var, feodal bölgeler var diyelim. Feodal ilişki içinde, o feodal ilişkileri yaşatan bölgeler var. Orada devlet yok. Yasa yok. Yani orada eğer bir derebeyi gidip kulları üzerinde şey kendi istencini sınırsızca uyguluyorsa orada devletin istenci yok demektir. Yani Yaşar Kemal'in romanında Abdi Ağa'nın istenci şeyin, oradaki devlet temsilcilerinin istencinin üzerinde ve o yüzden feodalizm arası. Yani feodalizm şey olabilir, kural dışı olabilir. Çin'de de var mesela. Çin'de de olmaması gerekir. Yani imparatorun olduğu yerde feodalizmin olmaması gerekir. Çünkü feodalizm şeyi getiriyor. Neyi getiriyor? Soylular sınıfını getiriyor. Soylular soylular şey, feodalizme ait mi değil mi? Yani bir imparatorluk da şey olamaz mı? Soylular olamaz mı? Ayrıcalık, soyluk, ayrıcalık, ayrıcalık ne demek? Yani yasa herkesin askerlik yapmasını buyururken feodal soyluların çocuklara diyelim askerlik yapmıyorlarsa örneğin o bir ayrıcalık ya da vergi vermiyorlarsa bir ayrıcalık. Ayrıcalık şey değil, modern topluma özgü değil. Şey, ha? şeyler öyle. Almancılar da öyle yapıyorlar. 20 gün ya da 40 gün bedelli. Yani orada toplum onu kabul ediyor. Toplum sesi ona izin vermez. Yurttaş toplumunun ya da genel istencinin üstünde başka bir şey yok. İstenç yok. Yani o 20 gün sen askerlik yap, o 10 bin frank ver, mark ver diyorsa ya da euro ver, o yani onaylanıyor demektir. Onu kınayacak şeyimiz yok. Moral olarak yanlışsa o zaman değiştirmek için çaba gösteririz. Hı hı. Parti seçeriz ya da parti kurarız vesaire. Ama yasalsa öyle bir şey diyemeyiz ona. İstanç. Yani feodalizm ve peki devlet.
Devletin altında değil mi o zaman şeydekiler, Güneydoğu Anadolu'daki?
Altındalar ama dinlemiyorlar. Hayır, yenemiyor. Yenemiyor. Devlet feodaliteyi besleyemez. Çünkü feodalite devletin olumsuzlanması. Devlet orada bireyler destek. Bireyler yapıyor. Devlet yapıyor diyemeyiz ama. Devlet kavramına aykırı. Feodalizm devlet kavramına aykırı.
Ama adam aynı zamanda milletvekili. Bakanlıklardan teşvik ediyor. Sen savcısın, hiçbir şey yapamıyorsun.
Burada realite ve kavram onlara ayırt etmek gerekiyor. Yani biz devletin kavramını düşündüğümüz zaman devlet yasa, özü devletin özü yasadır dediğimiz zaman feodalite yasayı tanımıyorsa feodalite devlet tarafından içerilemez.
Devlet zorunda tanıtmak zorunda değil mi orada kendini? Bana kendisini tanıtabilir.
Zorunda.
Oradakini de tanıtabilir.
Kesinlikle doğru. Kavram olarak böyle. Ama realitede o kavramı o vali ya da o kaymakam uygulamıyorsa, uygulayamıyorsa
başarısızlığı.
Yani kaymakamın ağları şey yapmış, hizaya çekmesi gerekir. Ama ağlar kaymakamı hizaya çekiyorsa devlet yok. Ve bu bir bütün bir devletin içinde olabilir.
O ayrıcalık işte bu. İşte
11 kişi yani milletvekili getirdiler.
Ama belki kendini tabii. O da ayrıcalık.
Ayrıcalık. Ve ayrıcalık şeye aykırı. Neye aykırı? Devlete aykırı değil.
Demokrasiye aykırı.
Tabii ki modern devlete aykırı ya da yurttaş toplumuna aykırı. Yurttaşlar, yani yurttaşlar şey olamaz, ayrıcalık taşıyamazlar. Yurttaş dediğimiz zaman kavram, yurttaş kavramı ayrıcalık içermez. Ama şey, uyruk içerebilir. Yani şeyler de, aristokratlar da diyelim Fransız devletinin uyruklarıydılar. Ama ayrıcalıkları vardı. Vergi vermiyorlardı, az veriyorlardı. Aslında aristokratlar şeydiler, yani genel olarak aristokratlar şey, askeri sınıf. Özellikle Rusya'da hatırlarsınız belki romanlarda, Tolstoy romanlarında falan. Yani savaş, ordu, subay olmak için aristokrat olmak gerekiyor bir bakıma. Daha sonra Petro onu şey yapıyor. Çözmeye çalışıyor ama Petro'da ikinci Petro, o Petersburg'u yaptıran kişi, o Rusya'da bir aristokrat sınıfı yaratıyor. Nasıl, nereden yaratıyor aristokrat sınıfını? Bir soylular sınıfı yaratıyor. Nereden yaratıyor?
Bir kısmı zenginlerden yaratıyor.
Serflerden yaratıyor. Nereden yaratılabilir? Yani bakıyorsunuz bir devlet var, çarlık, çok az şey var, aristokrat var ya da soylu var. Ama şey gerekiyor, çok sayıda, daha fazla soylu gerekiyor. Evet, şey, Serflerden yaratıyor. Yani bunu ben bir yerde okudum ve nerede okudum hatırlamıyorum. Yani başka yerlerde de oluyor olabilir. Ama mantıklı görünüyor. Çünkü Ruslar 15. yüzyılda tarihte kendilerine göstermeye başladı. Kırım, ne devletiydi? Kırım Hanlığı'ydı değil mi? Kiev Hanlığı ya da Kiev Devleti. Her neyse, yani Rus tarihine inceleyeceğiz ayrıntılı olarak. Kırım ayrı. Kiev bu şey.
Rus. Ukrayna.
Evet. Ama aynı zamanda Rusların şey, doğuş yeri yani o
şey. 11. yüzyılda.
Evet, o kadar. O 10 yüzyıl kadar geriye gidiyor. Ve orada şey var, yani soylular da soysuzlardan geliyor. Ya da halktan, avamdan geliyor ve o gerektiği zaman onları üretiyor devlet, üretmek zorunda. Ama feodalizm şey, devlet istencini tanımadığı bir bölge, kültür. Yani Alman prensleri diyorduk. Alman prenslerinin durumu feodal durum. Çünkü altlarında serfler var. Niye Alman prensleri feodal rejimi ayakta tutabildiler? Kutsal Roma İmparatorluğu'nun varlığına karşı neden Alman prensleri? Çünkü binlerce, 6000 prens vardı. Değil mi? O sayıyı bir tartışmıştık yani bir fazla gibi görmüştü ama aslında doğruymuş o sayı. 6000 kadar prens var Almanya'da. Dükalık ya da ne deniyordu onlara? Kont anlamına gelen başka bir şey. Her neyse. Orada o Graf ne?
Graf.
Evet, graflar. Onlar şey, neden prensliklerini koruyabiliyorlar? Kutsal Roma İmparatorluğu var. Şanman'ın kurulu, birinci Reich denen şey. Niye prensler? Kutsal Roma İmparatorluğu kağıttan devletti.
Evet.
Açıklayalım mı durumu? Yani bakın, Kutsal Roma İmparatorluğu denen devlet aslında şey, yani hayali bir devlet gibi bir şey. Hiçbir gücü yok.
Mütabakat var
sadece. Evet, sadece bir formalite var. Prensler onu seçiyorlar, imparatoru. Yani çok dramatik olmayan bir takım şeyler de var. Olaylar, eylemler de yaşanıyor ama o Kutsal Roma İmparatoru denen şey aslında Roma İmparatorluğu'nun devamı. Roma İmparatorluğu çöktükten sonra Roma İmparatorluğu'nu sürdürenler Bizans İmparatorluğu, Kutsal Roma İmparatorluğu ve Türk-Rum İmparatorluğu, yani Osmanlı İmparatorluğu. Ve herkes kendini Roma İmparatorluğu'nun şeyi olarak görüyor.
Varisi
olarak görüyor. Türkler de öyle, şeyler de öyle, Germenler de öyle. Bizans çürüyor, Bizans'ın neden çürüdüğünü onu isterseniz ara verelim, ondan sonra inceleyelim. Ne?
Egel yazmış oldu, ne çürüdü?
Evet, bakalım tekrar. Şunu şey yapalım.